Spor Time. Spor Time.
Efsane Kırkpınar'ın daha büyük efsanesi Kel Ali Ço. Türk gibi kuvvetli sözü özellikle Batı'nın zihnine öyle kolay nakşolmadı. Çünkü Batı güç kavramını yalnızca kendine yakıştırıyordu yüzyıllar boyunca. Ama ne mutlu ki ülke dışında nam salmış pehlivanlarımızın hemen hepsinin ustası ve hiçbirinin sırtını yerine getiremediği bir başka baba yiğidi de yazıyordu 650 yıllık Kırkpınar tarihi. Üstelik o Türk pehlivanlık geleneğinin ve tarihinin en namdar yiğitlerindendi. Adı Kel Ali Ço'ydu ve onun ayarında bir pehlivan ne Kırkpınar'a ne de dünyaya gelmişti o güne kadar. Avrupa'ya nam salan bütün pehlivanlarımıza üstünlük sağladığı er meydanlarında ister istemez şu soru dolaşmaya başladı. Ya Amerika, İngiltere, Fransa'ya Kel Ali Ço gitseydi sonuç ne olurdu acaba? Güreşi bilenler bu soruyu ciddiye bile almadılar. Çünkü Ali Ço bu diyorlardı. Oraların da tozunu atardı besbelli. Öyle ya, artık o güreşemez dendiği zamanlarda bile, yani 55 yaşında Adalı Halil'e ve devamında Koca Yusuf'a çayır çimeni dar eden de Kel Ali Ço değil miydi? Cevap netti aslında. Cihanı dize getirenler Kel Ali Ço'nun önünde dize gelmişti. Zeki, yetenekli ve çok sağlam yapılı bir pehlivandı Ali Ço. Aynı zamanda güreş tarihine geçen tekniklerin de mucidiydi. Bazılarına göre o resmen bir güreş sanatçısıydı. Her şey bir yana Ali Ço demek en çok da Kırkpınar demekti. Çünkü Ali Ço'nun elinden baş pehlivanlığı alabilmek için tam 26 sene boyunca er meydanına çıkanların tümü eli boş dönmüştü. Velhasıl Kel Ali Ço, batılı anlamda tipik bir Herkül figürüne de benziyordu. Güreşte bizim için menkıbelere konu olacak özelliklere sahip de bir halk kahramanıydı Ali Ço ve gerçekti. Usta gazeteci ve güreş tarihçisi Sami Karayel bakın onu nasıl tanımlıyor. Ali Ço bir nadire-i hakikattir. Onun çalımında, onun ustalığında ve onun ihtirasında bir pehlivanı daha analar doğurmamıştır. Efendim merhaba, canlı yayında Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama hatırlatayım, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem, az önce sizinle canlı yayında paylaştığım metni de yazan Spor Daima programının daimi konuğu, danışmanı, eski sporcu sevgili Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümü ve aynı zamanda spor sosyoloğu olan Ahmet Talimciler ve bu ekibin liderliğini yapan prodüktör ve mikrofonun başında olan ben Murat Örem, Spor Daima ekibi olarak bugün güreş serimize devam ediyoruz ve paylaştığımız, canlı yayında sizlerle paylaştığım, okuduğum metinden de anladığınız gibi Kel Ali Ço'yu konuşacağız. Çünkü hakikaten o bir efsane. Zamanın uydurma kavramlarıyla herkese efsane dendiği gibi Ali Ço'ya da efsane dendiğini düşünmeyin. O hakikaten bir efsane. İşte bu efsaneyi ve bu efsaneden yola çıkarak Kırkpınar'ı, Türk güreş tarihini konuşmaya devam ediyoruz Spor Daima'da. Ve şu anda önce Ahmet Hocam'a, sonra da Özkan'a bir merhaba diyorum ben. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
İyiyiz, gayet iyiyiz. Sizler de iyisiniz değil mi değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Evet, aslında programın merhabasını senin metninle yapıyoruz biz tüm dinleyicilerimize. Bu açıkçası bize de keyif veriyor. Umarım sen de yazdıklarını bir kere daha yayında bu şekilde dinlerken farklı bir pencereden bakıyorsundur. Ne dersin Özkan?
Tabii ki şey var, yani Kel Ali Çoğu gibi, hani biraz önce senin de bahsettiğin gibi bir efsane, gerçek bir efsaneyi anlatmak biraz zor ama elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla zaten biraz sonra konuştuğumuz zaman da nasıl bir karakter olduğunu hep birlikte göreceğiz.
Evet, evet. Aslında bu dediğin çok önemli. Biz bu programlarda işte sınırlı sürede bir pencere açıyoruz tüm dinleyicilerimize. Ve o pencereden daha fazla görüntüye bakmak isteyenler o isimle ilgili detaylı bilgileri sonra kendi çabalarıyla daha da katmanlandırabilirler. Amacımız bu. Amacımız güncel olanın, günün her cümerci içinde, koşturmacası içinde bize parlatılıp parlatılıp habire önümüze konan bazı isimler yerine tarihte pırıl pırıl duran yine bize ait isimleri de gündeme getirmek olmalı diye bakıyoruz. Ve çıkış vesilemiz biliyorsun ki bu programı kurgularken buydu. Ahmet Hocam doğru özetleyebildim mi? Eksikler varsa sen devam et.
Yok, çok çok çok iyi özetlediğinizi söylemem gerekir.
Buradan devam edelim hocam. Kel Ali Çoğu sende neleri çağrıştırıyor? Türk güreşi biliyorsun 4 bölümlük bir serinin 4. bölümündeyiz. Gayet de güzel gidiyor. Buradan devam et.
Şöyle söyleyebiliriz. Aslında geçen hafta biliyorsunuz ben daha erken ayrılmak durumunda kalmıştım bir toplantı nedeniyle.
Evet hocam.
Geçen hafta Kurtdereli'yi konuşmuştuk ve Kurtdereli'de de o ifadeyi kullanmıştım. Yani söz konusu işte Koca Yusuf gibi, Kurtdereli gibi, Kel Ali Çoğu gibi isimleri konuşmaya başladığınızda aslında bir anlamda efsaneleri konuşuyorsunuz ve o efsaneler de sizi yansıtan efsaneler. O yüzden de bugün konuşacağımız isim de özellikle sizin az önce belirtmiş olduğunuz gibi, eğer biz burada konuştuğumuz bu kısa süre içerisinde bizi dinleyenlerin kafasında ya böyle isimler varmış dedirtebiliyorsak veya da bu isimler hakkında biraz daha onların böyle zihinsel yetilerini yoklamalarına yol açabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü söz konusu bu isimler gerçekten iz bırakan isimler ve bıraktıkları izin üzerine Türk güreşi inşa edilmiş vaziyette. Yani gerçekten bu isimler öncesinde var ama bu isimler öylesine büyük temeller atıyorlar ki. Yani işte Koca Yusuf gibi, Kurtdereli gibi, Kenan Uço gibi, o dönemde işte Madralı Ahmet gibi pek çok isim var ve bu isimler gerçekten kendilerinden sonra gelecek olan Türk güreşçileri için çok önemli bir referans kaynağı teşkil ediyorlar. Ve aynı zamanda yine birkaç hafta önce de tekrar konuşmuş olduğumuz gibi o Türk gibi güçlü o sözün içini dolduran isimlerden söz ediyoruz. Yani bu isimler gerçekten de hayat tarzlarıyla, geçen hafta da o ifadeyi kullanmıştım zaten, yani yaşantılarıyla bugün bizim fair play dediğimiz kavramın içini fazlasıyla dolduran isimlerden söz ediyoruz. O
hocam,
yüzden de
hocam dinleyicilerimiz genellikle vakıftır ama fair play'in de bir spor centilmenliği olduğunu vurgulayalım değil mi? Böyle tanımlayabilir miyiz? Açımlayabilir miyiz?
Fair play'i aslında dürüst oyun, dürüstçe oynamak, yani oyunun hakkını vermek, saygı göstermek, çünkü onun kendi içerisinde bir takım açılımları var ama en net ifadeyle rakiple özdeşleşebilmeyi ve ona saygı duymayı ortaya koyan bir anlayışın ürünü olduğunu, yani yüksek bir yaşam kültürünün ürünü olduğu gerçeğini altını çizebiliriz. Sadece spor için geçerli değildir. Biz burada sık sık o hataya düşürüz. Türkiye'de çok sık bu hataya düşülüyor. Aslında fair play bir yaşam tarzının da bir karşılığıdır.
Çok
yani
doğru, çok
hayatımızın
doğru.
Her alanında fair play'i peşinden gitmek ve fair play'i beklemek.
Yani bir markette ikisinin alışveriş yaparken, bir trafikte otomobil kullanırken de fair play hayatımızın içinde olmak zorunda.
Tam da bu aslında. Yani saygı göstermek ve saygı beklemek, bu ikisini beraber sağlayabilmek. Çünkü ne yazık ki özellikle içinden geçmiş olduğumuz yüzyılda bu giderek daha da kaybolmaya başladı. Yani herkes saygı görmek istiyor ama kimse ne saygı gösteriyor ne de gereken özeni gösteriyor. O yüzden Fairy Play'in çok özel bir ruh hali, duygu hali olduğu gerçeğini altını özellikle çizelim. Ve bizim burada bu program vesilesiyle konu ettiğimiz bu güreşçilerin her birinin gerçekten de nereye bakarsanız bakın tam da bu konuda çok titiz davrandıklarını görürsünüz.
Hocam yani, harika harika bir yere getirdin, devam et ama şu cümleyi kurmama izin ver. Yani tabii, Batı'nın fair play diye tanımladığı şeyi bizim güreşçilerimiz zaten yüzyıllar öncesinden hayata geçirmişlerdi'nin altını böyle kalın kalın çizelim istediğim için araya girdim. Lütfen devam et.
Kesinlikle kesinlikle haklısınız çünkü mesela güreşirlerken herhangi birine bir zarar geldiğinde ya da işte incindiğinde güreşi bıraktıklarını görürsünüz. Ya da kazanmak üzere olan kişinin kazanmak üzere olmasına karşın güreşten çekildiğini görürsünüz. Yani bu pek o Batı standardı içinde karşılaşabileceğiniz bir davranış tarzı değildir.
Hele şimdi özellikle grup hani takım sporlarında basketbolcuların, futbolcuların böyle yalandan kendini yerlere attıklarını görünce aradaki uçurum gözümüzün önünde daha net canlanıyor değil mi hocam?
Çok net bir şekilde canlanıyor ve zaten sözünü ettiğimiz bu isimler yurt dışına gittiklerinde en çok ilgi çeken kısımlardan bir tanesi de bu olmaya başlıyor. Yani önce oradaki güreşçilerin sadece güreşmediklerini oradaki izleyenler anlamaya başlıyorlar. Ve oradan sonra da Türk güreşçilerine daha büyük bir saygı göstermeye başlıyorlar. Bunun içini çok net bir şekilde dolduruyorlar. Yani bu güreşçilerin her birine çok şey borçluyuz aslında.
Hocam burada bir virgül koyalım. Özkan'la tabii devam edelim. Sen de gerek gördüğün yerlerde yine girersin tabii ki sohbete. Özkan'cığım, Ahmet Hocam çok önemli bir ayrımı altını çize çize ve çok seri bir şekilde hepimizin anlayacağı sarihlikte, açıklıkta aktardı. Sen istersen buradan devam edebilirsin, istersen başka bir yerden, başka bir kanaldan devam edebilirsin. Söz sende olsun.
Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Bütün bu pehlivan hani tepsikalarını öğrendiğimiz bir takım yazarlar var. Yani bunları bize ulaştıran bütün gerçekliğiyle. Bunlardan bir tanesi de Sami Karayel.
Senin metnin sonunda da ismini andığın gibi değil mi? Zikrettiğin gibi.
Evet, aynen öyle. Kendisi bir eğitimci yazar. 1948 yılında hayatını kaybetmiş. O kadar geniş kapsamlı araştırmaları var ki hatta Jules Verne'e kadar uzanan Batı Edebiyatı'ndan çevirileri var. Mesela ilk çocuk dergisini ülkede yayınlayan Mektepli adında İlk çocuk dergilerinden bir tanesi.
Yani harika bilgiler veriyorsun dinleyicilerimize. Yani bu yayından sonra Sami Karayel ismini araştırdıklarında ciddi manada bilgiyle karşılaşacak o zaman dinleyicilerimiz değil mi?
Kesinlikle öyle, çok ciddi bir külliyat var ortada. Bakın o kendisi biraz önce efsane dedik, işte Ahmet Hocam'ın açıklamalarını daha böyle daha da ileri boyuta taşıyacak bir takım şeyleri var, ifadeleri. Mesela güreş dendiği zaman köklü bir ecdat ve anane ve prensiplerden bahsediyor. Yani evet, güreşin direkt olarak bunlarla bağlantılı olduğunu söylüyor. Hatta yine kendi şeyi tabii ki bir yorumu ama biraz üzerinde düşünülmesi gerekir. Avrupa'nın bilhassa hatta Latinler demiş, hiçbir realiteye uymayan fantazyalara dayanan bir takım spor dallarıyla uğraştığını. Oysa bizim atasporumuz güreşin biraz önce de dediğim gibi köklü bir ecdat ve anane ve prensiplerinden bahsediyor. Dolayısıyla bütün üst üste koyulan bu değerler bu şekilde biraz önceki efsane statüsüne ulaşıyor. Yani bir takım oyun ya da spor dallarının kuralları üzerinden bile efsaneleşme söz konusu değil burada.
Yani bazı değerleri yaşatamıyorsanız, mas edemiyorsanız, sindiremiyorsanız, sizde o mündemiş değilse, aktaramıyorsanız karşıya, belki sporda çok başarılı olabiliyorsunuz ama rol modeli, örnek olamıyorsunuz, efsane olamıyorsunuz değil mi Özkan?
Elbette. Mesela bütün bu söylemlerinde şöyle bir şekilde bina ediyor bütün konuşmasının üzerine. Diyor ki mesela Koca Yusuf'la güreşi son derece önemlidir diyor. Temel sebebi işte 1884'te Koca Yusuf'la Kelepçe karşı karşıya giriyorlar. Çok ciddi bir karşılaşma oluyor fakat bir türlü sonuca erecek gibi değil.
Evet.
Fakat şöyle bir durum var. Yani izleyenler şunu söyleyemiyorlar. Koca Yusuf mu şu anda önde? Biraz daha iyi gidiyor. Yoksa Kelaliç onu. Ortada o kadar denk bir güreş var ki belli bir saatten sonra Aliço yan tarafta bulunan cazgırlarla bir şekilde iletişime geçip güreşi durdurmalarını istiyor. Durdurduktan sonra diyor ki Yani bu iş böyle gideceğe de benzemiyor. Kendisi bir, çok ilginç bir tarafta şu, 56 yaşında. Hoca Yusuf ona kafa tuttuğu zaman diyelim artık tabiri caizse. Güreş durduruluyor. Durdurulduktan sonra diyor ki bundan sonra bu er meydanların bir numaralısı, şimdiki tabirle söyleyeyim, sensin. Bence burada kesmeliyiz. Ben diyor artık 26-27 sene sonra hakikaten işi ehli birine burayı bırakıyorum. Dolayısıyla bırakmak istiyorum der. Fakat burada gene Koca Yusuf'un Koca Yusuf olduğu ortaya çıkıyor. Bakın biraz önce söylediğimiz değerler nasıl bir sonuca geliyor. Koca Yusuf da diyor ki siz böyle söylediniz ama yani siz konuşmasaydınız ben bir şey söyleyecektim. Çünkü kesinlikle diyor dermanım kalmamıştı artık. Ben bu kadar ünlü, yani o kadar ünlü bir ismin, yenilmez olarak bilinen bir ismin Ali Şok karşısında siz söylediniz ama asıl ben yoruldum. O yüzden o mübarek elinizi verin de öpeyim demiş.
Vay. Büyüklüğe bak değil mi? Şimdi
dolayısıyla iki kişiden bir tanesinin bu kadar ünlü olmasına rağmen ki hiç kimseyle karşılaştırılmıyor Ali Çoğu anlamda. Hani şunu söylüyorlar. Adalı Ali veyahut da Koca Yusuf kendi dönemlerinin pehlivanlarıyla belki karşılaştırılabilir. Ama Kırkpınar ve Kırkpınar tarihi dediğiniz zaman bir eşi benzeri yok diyor. Burada da işte şeyin Koca Yusuf'un tavrından da bunu anlıyoruz. Elini öptükten sonra bırakıyor. Yani bu kadar güzel bir sonuç, böylesine büyük bir jübile tabiri caizse, bu kadar estetik bir şekilde noktalanıyorsa hakikaten güreş ya da güreş efsanesi olmak böyle bir şey olsa gerekir.
Yani sevgili Özkan, Ahmet Hocam'ın söylediklerini çok pekiştiren anekdotları bizimle paylaştın. İşte bunların hepsi bir bütün oluyor ve arkadan gelen kuşaklara bir rol modeli olarak tarihin içinde karşımıza çıkıyor. Kazanmak yalnızca merkeze konmuyor. Gerek Kel Ali Ço'nun oradaki o Ali Cenaplığı, işte o büyüklüğü, hani Koca Yusuf'a bundan sonra sensin buraların eri demesi, ki bu bir nevi hani el vermek bizim kültürümüzde, bir usta çırağına el verir gibi. Aynı şekilde ama Koca Yusuf'un da ona dönüp sen bunu demeseydin ben de zaten dermanım kesilmişti, ver şu elini öpeyim. Bunlar hakikaten masal değil sevgili dinleyiciler. Bunlar tarihin içinden gelen yaşanmış gerçeklikler ve masal gibi dinlememek gerekiyor. Gerçekten içini merak ederek, anlamını pekiştirerek dinlemek gerekiyor. Unutulmaması gereken kültürel refleksler olarak haneye yazılması gerekiyor. Yanlış mı özetliyorum Ahmet Hocam, yoksa böyle mi görmek lazım?
Yok, çok doğru bir şekilde yerli yerine oturtuyorsunuz. Ve bu konuda açıkçası bizim spor kültürünü yaygınlaştırmayla ilgili olarak yapmamız gereken şeylerle ilgili de bir şey, çok önemli ifadeler kullanmış oluyorsunuz. Yani Türkiye'de bu alanda özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Güreş Federasyonu'na çok iş düşüyor. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı şu açıdan çok iş düşüyor. Bu alanların, yani sadece güreş açısından konuşmayalım. Şu anda söz konusu olan güreş olduğu için güreşi ifade ediyoruz ama sadece güreş değil. Yani bizim gerçekten bu topraklarda çok önemli değerlerimiz olduğu gerçeğini, ki zaman zaman bu programda bunları zaten dile getirdik.
Evet.
Bunların genç kuşaklarla buluşturulması, yani onları sadece bir takım efsaneler olarak ekranlarda gördükleri ya da sosyal medyada gördükleri isimlerin efsane olmadığını, gerçek efsanelerin aslında buralarda, onların kendi içinde yaşadıkları topraklarda da bulunduğu gerçeğini onlara göstermemiz gerekiyor. Yani onların bunları bilmiyor olmaları onların ayıbı değil. Aslında bir anlamda bu bizim ayıbımız.
Anlatmayanların da ayıbı diyorsun değil
tabii,
mi hocam?
Çünkü yani şimdi eğer siz kendi kültürünüzü çocuklarınıza aksettirmezseniz ve onlara bunlar konusunda bilgi vermezseniz, çocukların bu konuda bilgi sahibi olmasını ve olup bitenlerden haberdar olmasını da bekleyemezsiniz. O yüzden bu onların değil, dediğim gibi onlara bu konuda gereken özeni göstermeyen, onlara bu konuda yol göstermeyenlerin ayıplarıdır bir
hocam,
anlamda.
Hocam aslında söz döndü dolaştı, buraya da geldi. Hani konunun bağlamından uzaklaşmadan, hazır konusunda uzman bir sosyoloğu bulunca ve sahada da olunca, yani öğrencileriyle birebir temasta olan bir hocam olduğun için soracağım ve bir okuduğum makaleden yola çıkarak soracağım. Dün bir makale okudum hocam, yani çok yeni işte, 2021'in Nisan'ında okuduğum bir makale. Bir üniversite hocası derste siyaset bilimi öğrencilerine Turgut Özal dediğinde kendisine boş boş baktıklarını söylüyor ve bir 50 kişilik gruptan 3-5 tanesinin böyle bir ismi tanıdığını anlıyor. Onlara soruyor, tanıyor musunuz diye ve çok büyük bir kahir ekseriyet, büyük çoğunluk Turgut Özal ismini bilmediğini ifade ediyor. Şimdi biz bu kadar mı genç kuşaklar, yani Turgut Özal işte Türkiye'de 1980 ile 93 arasında çok önemli bir siyasi figür olarak başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış bir figür. Bu ismi bile bu kadar kolay unutursa gençlerimiz, Kel Aliço'lar, işte diğer isimleri, Koca Yusuf'lar çok daha kolay mı unutulur? Yani ben çok ürktüm hocam bu makaleyi okuduğumda. Sen de böyle bir gözlem yapıyor musun öğrencilerinde? Bu kadar bir entelektüel ilgisizlik var mı?
Var ne yazık ki. Şöyle bir örnek vereyim. Ben de Türkiye'nin toplumsal yapısı diye bir ders, lisans dersi veriyorum. Evet. 3. sınıf öğrencilerine. Orada konuyu anlatırken İsmail Cem'e geldi. Hı-hı. İsmail Cem'den bir alıntı yapmıştım. Hı-hı. Bir an aklıma geldi. İsmail Cem'i tanıyor musunuz dedim. Hiç kimse tanımıyordu. 60 kişilik sınıfta.
Vay vay vay vay vay.
Yani bunu söylemek çok acı. 60 kişilik sınıfta hiçbir öğrencinin tanımıyor olması hakikaten beni çok üzdü. Dedim ki ya, anlattım ki İsmail Cem de çok yakın tarihin.
Yani tabii daha dün dedim, yani daha dün
evet,
değil mi?
Çok yakın tarihin.
Bir figürü ismidir. Tabii bir figürü evet.
Ve ne yazık ki. Çok acı yani bunu
peki düşünmek... Hocam aynı şey sporcular için de, örneğin profesyonel futbol liginde, süper ligimizde, birinci ligde hakikaten çok başarılı işte sportif faaliyetleri olan isimler, şunlar bunlar. Bu arkadaşlara sorsak 1930'lardan 40'lardan işte Zeki Rıza Sporel bir şey uyanır mı zihinlerinde? Ya da Süleyman Seba'nın geçmişte aslında bir futbolcu olduğunu, baba Hakkı'nın alnını öptüğünü, yani bunları bilmeden dünyanın en iyi futbolcusu olsanız da bir şeyler eksik kalmaz mı?
Uyanmıyor çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu da unutmayalım. Şimdi madem içinde bulunduğumuz
hocam hızlıca cevabını ver. Bu konuda Özkan'ın da görüşlerini merak ediyorum.
Tamam peki hızlıca cevabımı vereyim. Şimdi içinde bulunduğumuz ortam madem haberleşme, iletişimden bahsediyoruz. İletişim, iletişimin müthiş geliştiği bir dönemden geçiyoruz. Ve burada artık adeta bir bombardıman altında kalıyor insanlar. Ve büyük çoğunluğu hızla unutmak gibi bir algı yayıldığı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. O yüzden de bizim bu sözünü ettiğiniz isimleri daha yaygın hale getirmemizin yolu çok daha sistematik bir çalışmadan geçiyor. Aksi halde popüler kültür dediğimiz alan her şeyi fazlasıyla öğütüyor ve bir tarafa atıyor.
Evet. Korkutucu bir şey bu. Çok korkutucu bir şey ama değil mi?
Bu çok korkutucu ama bununla da mücadele etmemiz gerektiği gerçeğini görüyoruz.
Yani bugünün güreşçileri işte bir Kel Aliço'yu değil mi? Diğer isimleri hani biz burada 4 haftadır konuşuyoruz. Merak etmeliler, okumalılar. Yani onlara da ciddi manada bir yol gösterici, ufuk açıcı
Murat
olacaktır.
Murat Bey ben Kel Aliço kısmını bir tarafa bırakayım. Yaşar Doğu ismini bile pek çok isim bilmiyordur bugün.
Ne kadar üzücü, ne kadar. Özkan sen neler söyleyeceksin?
Şimdi bu tamamen şeyle alakalı. Hani bir tarihiniz var gerçek anlamda, yani hakikaten eşin örneği olmayan güzelliklerle dolu. Bu her anlamda böyle. Sporda da böyle, farklı yerlerde de böyle. Bakın bir Kırkpınar'dan bahsettik. Neler çıktı önümüze.
Çünkü 650 yıllık bir gelenek Özkan, bu ne demek? Birçok devletin bugün dünya üzerinde 600 yıllık tarihi yok yani.
Hem o yok, mesela atıyorum başka zamanlarda konuştuk işte Wimbledon tarihinden bahsettik mi bilemediniz 200 yıldır. Yani demek istediğim şey bizde öyle şeyler öyle zamanında yerleştirilmiş ve hayata geçirilmiş ki 650 yıl çok ciddi bir şey, 6 asır düşünsenize.
6,5 asır evet.
Bu kadar geniş ve hakikaten böyle insanın övüneceği bir tarihimiz var ama sadece işte bununla övünmekle bir yere varmamız mümkün değil. Dolayısıyla aynı tarihin size getirdiği o gelenekleri, o insaniliği, o alakı devam ettirme adına bir sürü de bir aktivite içinde olmanız lazım.
Aslında bu programda karınca kararınca biz bunu yapmayı hedefledik seninle, biliyorsun, konuşurken Eda ile bu programı
elbette
önerirken. Hocam, Ahmet hocam. Peki bu bir kısır döngü mü? Bu bir çıkmaz sokak mı? Bunu toplumlar aşacak mı? Aşmaları gerekmiyor mu? Yani bu dünü bilmeden yarını inşa etmeniz hiçbir alanda mümkün değil ki. Yani siyasette, sporda, edebiyatta, sanatta, yayıncılıkta.
Şimdi hayatın her alanında dünü bilmek durumundasınız. Yani yarını daha iyi bir şekilde inşa edebilmenin yolu sadece bugünden geçmez. Dünü de çok iyi bilip orada yapıp ettikleriniz üzerine bina veya etmekten geçer. Hı hı. Bu konuda spor üzerinde konuşuyorsak, sporda da daha iyi bir yere gelmenin yolu, istesek de istemesek de, o geçmişte atılan adımların ne olduğunu öğrenip bunun üzerine yeni şeyler koyabilmekten geçecek. Bu yüzden işte çok dikkat etmemiz gereken bir dönemde olduğumuz gerçeğini de bir kez daha altını çizeyim. Çünkü söz konusu bu dönemde her şey bu kadar teknolojiyle iç içe geçtiği için yeni kuşaklara belki de teknoloji aracılığıyla daha fazla ulaşabilme şansına sahibiz. Hı. Yani bu konuda bir takım görseller hazırlanabilir. Yani bakın bunu çok önemsiyorum, çünkü sadece işin kitap okuma kısmı, bu bize belki çok daha yakın geliyor. Ya da okuyarak bir takım şeyler üzerinden bilgi sahibi olmak bize daha yakın geliyor olabilir. Hı hı. Ama yeni kuşaklara da ulaşmak istiyorsak belki burada görselliğin ön planda olduğu, görsel bir takım böyle materyaller üzerinden onlara ulaşabilme şansına sahibiz. Çünkü şunu çok iyi biliyorum, kendi oğlum da dahil olmak üzere sürekli izliyorlar ve çok hızlı izliyorlar.
Hı hı.
Ve onlara
peki,
peki
hocam, peki o hani izlemek dediğimiz şey öğrenmek için yeterli mi? Yoksa işte hani bir trenin böyle önünüzden hızla geçip gitmesi gibi o verilerde geçip gidiyor mu? Yani
Hayır, sadece veriler önümüzden geçip gitmiyor. Şunu yapıyorlar. Yani mesela ben oğlumla sık sık daha dün akşam bana farklı dönemler Türkiye'nin siyasi tarihiyle ilgili farklı sorular sordu ve onunla konuştum. Hı hı. Böyle bir şansımız var. Ama bu çocuklar öğrenmek istiyorlar. Hı hı. Bir şeylerden haberdar olmak istiyorlar ve buna meraklılar. Hı hı. İşte tam da bunu kastediyorum. Yani buna uygun şekilde hazırlanacak dokümanlarla, düzenlemelerle bizim kendi tarihimizi, kendi çocuklarımıza aksettirmemiz gerekiyor.
Ve bu kompartmanlar içinde spor tarihimiz de böyle aman canım aradan yapılıversin değil, ciddi manada bir kurguya ihtiyaç duyuyor değil mi? Çünkü çok büyük bir gelenek var arkada.
Kesinlikle duyuyor çünkü bu konuda yapabilecek çok fazla şeyimiz var. Ama ne yazık ki yapmadığımızı da unutmayalım. Yani hala şu korona süreci içerisinden geçerken bile çok bilindik şekilde devam edildiğini görüyorsunuz. Yani burada ezberler üzerinden yapılan yayınlar var. İşte bu anlamda şu anda sizin vesile olduğunuz, sizin ekibinizin vesile olduğu bu yayın çok kıymetli. Yani buna benzer yayınların artırılması gerekiyor.
Evet, yani ve daha çok sesimizin duyurulması gerekiyor. Daha çok ilgi gösterilmesi gerekiyor. Toplumun aslında bu emek verilmiş çalışmalara, bunu bizim yapmamız sizin onun bunun meselesi değil. Yani kendimizi övüyor değiliz. Önemli olan düne dair verileri doğru aktaranlara daha çok toplumun bir itibar göstermesi gerekiyor. Yoksa işte hakemler bu hafta o mu oldu, bu mu oldu, bizim takımın yıldızları azaldı. Bunlar da konuşulabilir de bunlar ana eksen olamaz yani. Olamaz, arkadan gelen kuşaklara bu aktarıldığında ortaya bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Son 30 saniye Ahmet Hocam alayım, sonra Özkan'la veda edeceğiz.
Valla öyle güzel söylediniz ki bu ana eksen tabii ki olamaz. Çünkü bunlar gelip geçici işlerdir. Evet. Aslan nesiller boyu kalacak izler bırakabilmektir ve o izleri bırakanlar var. Yeni izler bırakabilecek olanlar için de vesile olabilmenin yolu biraz o izlerin nasıl bırakıldığına haberdar olabilmeyi sağlamaktan geçiyor.
Hocam şimdi sen bu cümleleri kurunca o muhteşem dize geldi aklıma. Ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler değil mi? Evet. Yani bu deryayı bilmekte, bu deryaya idrak etmekte, aktarmakta hepimize, senin akademide, bizim yayıncılıkta, bir başkasının yazılı medyada üzerine vazifeler düşüyor. Bunları gücümüz yettiğince, sesimiz yettiğince aktaracağız. Sana çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Yine devam edeceğiz. Özkan'cığım. Sağ ol. Özkan'cığım son 60 saniyemiz, neler söyleyeceksin?
O zaman şöyle bir şekilde bir final yapmak bence doğru olur. Şimdi Kel Aliço'dan ziyade nasıl Kel Aliço olunurla ilgilenmek lazım. Veyahut da nasıl Metin Oktay olunur eğer bir sporcu.
Nasıl Gazanfer Bilge olunur değil mi?
Olunur. Bunun temeline inersek ve bununla ilgili bir takım araştırmalar yaparsak ve gerçekten bir okumalarımızı bunun üzerine yoğunlaştırırsak ve yaptığımız spor, eğer bir sporcuysak ya da bir spor seversek, onun üzerine eğilirsek gerçekten her şeyin temelini çok net olarak algılayacağız ve gerçekten çok pozitif bir spor algımız ortaya çıkacak. Gerek sporcularda olsun, gerek sporu seyredenlerde olsun. Efsanelerin hepsini biz bir şekilde veriyoruz. Ama ben başka zamanlarda da söylediğim gibi aslında hepsi aynı ressam ama farklı resimler çiziyorlar. Boyaları da farklı ama yaptıkları resim hemen hemen aynı.
Özkan'cığım çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarına. Haftaya yine kaldığımız yerden bu başlıktan devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Spor Daima ekibi olarak Eda Kotanoğlu, sevgili Recep Özdem, Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den. Görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor Daima.